Ayrım 32.
Aydınlanma değil merhamet. Gogol'ün izinde bir alev alattı. Baleden anlamazdım ama Anna Pavlova çocukluğumdan kalan ilahi bir isimdi. Meriç Sümer söz konusu kuğu balesinin sırf Pavlova dans etsin diye tertiplendiğini söylerdi. Ne kadar iyi kotarılmış olursa olsun Pavlova için düzenlenmiş bir rolün, böylesi revizyonun acıtacağını kestirmeyi için Rus olmam gerekmiyordu. Yapılan Rusya'yı Rusya yapan en önemli klasiklerden birisi olan balenin hükümsüzleştirilmesiydi. Galina Alekseyevna'yı anladığımı hissederken, ülkenin kendisinden duyduğu hoşnutsuzluğun nedenli derin olduğunu daha o gece sezmeye başladım. Galina Alekseyevna'nın Rus balesini maskara ettiler demesiyle başlayan tartışma, Profesör Essig'in aleni eşcinselliğin demokratikleşmesinin yan ürünü olarak kabullenilmesi zorunluluğu şeklindeki beyanıyla tırmandı. Nevski madalyalı emekli albay Ivanov'un bir şey söylemeye niyetlenmişken vazgeçip gözlerini kaçırdığını, içkisine yumulduğunu gördüm. Ama bir an göz göze geldik ve ben kan çanağı içindeki gözlerinde gördüğüm acıya içimden bir selam çaktım. Ne garipti, ne kadar garipti. Alexey'le tanışalı yarım saat olmamış, ne büyük dayısı Pyotr Stolypin'in adını duymuşluğum var, ne Romanovların son başbakanlarının Rasputin'le olan ilişkisini bilirim. Buna karşın ziyafet masasının başında sağına erkek kılığındaki Essig'i, soluna Montreal Film Festivali ödüllü yönetmen Vladimir Chotinenko'yu almış olduğu halde oturan peder Andrei Dmitriyevich'in ısrarla çağrıştırdığı karakter, Rasputin. Rus Ortodoks papazlarının bendeki kötü şöhretlerinin başlıca müsebbipleri, Tolstoy başta olmak üzere Rus edebiyatçıları. Bir de yıllar önce seyrettiğim Rasputin isimli bir film ve filmdeki fevkalade etkileyici öldürme sahnesi. Oynayan kimdi hatırlamam imkansız ama Rasputin'in sonradan gördüğüm fotoğraflarına çok benzeyen bir aktördü. Dev gibi bir boy, yağlı uzun siyah saçlar, uzun sakal, kaşlarının altından cin gibi ama kötü kötü bakan küçük siyah gözler. Filmde adamı önce zehirlemeye çalışırlar, mükellef bir sofra kurulur. Çok sevdiği Madeira şarabı dahil her yiyeceğin içine yüksek dozda zehir konmuştur. Rasputin yer içer ama bir şey olmaz. Bakarlar olmuyor, vururlar. Yaralı Rasputin o delik deşik haliyle bahçeye kaçmayı becerir. Bu defa muhafızlar ateş ederler, yine ölmez. Kafasını baltayla parçalamayı denerler, parçalanmaz. Senaristin vampir efsanelerinden esinlendiğini sanmıştım. Meğer değil. Rasputin'in kafasını gerçekten balta parçalayamamış. Nedenini Sibirya'da araştırma yapan arkeologlar, bölge halkının önemli bir bölümünde rastlanan kafatası anomalisiyle açıklıyor. Rasputin'in kafa kemikleri normalden 5-6 kez daha kalın. Kafatası parçalanmıyor ama baygın düşüyor. Derhal bir battaniyeye sarıyorlar ve buz kaplı Neva nehrinde bir delik açıp içine atıyorlar. Cesedi birkaç gün sonra ortaya çıktığında ciğerlerinin su dolu olduğu görünüyor ki, bu adamın suyun altında nefes almaya çalıştığını gösteriyor. Ne onca zehir, ne düzinelerce kurşun, ne de baltanın parçaladığı başı öldürmemiş. Böylesine korkunç bir hikaye ve kurgu değil, sahici. Alexey'nin ve peder Andrei Dmitriyevich'in büyük dayılarıyla ilişkisine gelince, 1906'da meşrutiyet idaresine nihayet razı olan son Romanovların ilk başbakanları Pyotr Stolypin, Rasputin hakkında soruşturma başlatan adam. Soruşturma sonucu ortaya çıkan rapor, Rasputin'in sonsuza dek lanetlenmesi için yeterli. Başbakan Stolypin, raporu Çar Nikolay'a sunuyor ama Çar şarlatanın öylesine etkisi altındadır ki, ''Bütün bunlar doğru olabilir ama rica ederim bana bir daha Rasputin hakkında bir şey söyleme.'' diyor. ''Bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok.'' ''Yok, çünkü Rasputin Çariçi Aleksandra'yı avucunun içine almış, Rus Ortodoks Kilisesi'nin en gerici unsurlarını destekliyor.'' Stolypin buna rağmen Rasputin'in karşısına dikiliyor ve ondan St. Petersburg'u terk etmesini talep ediyor. Rasputin söylediğini yapıyor ama istendiği gibi köyüne, Sibirya'ya döneceği yerde hacca yani Kudüs'e gidiyor. Aynı yılın sonbaharında Kiev'e geri dönüyor ve birkaç ay içinde Pyotr Stolypin suikasta kurban gidiyor. Doğrudan delil olmamasına karşın başbakanı Kiev'de öldüren Sosyalist Devrim Partisi üyesi, gizli polisi azmettirenin Rasputin olduğu söyleniyor. Feodal olduğu kadar da yoz devlet bürokrasisi ile ihtilalci komünistler arasında kalmış, köklü reformlar yapmaya çalışan Stolypin'i Putin'e benzetiyorlar. Eski başbakanın da zaman zaman Putin gibi sertleştiği, hatta Stolypin kravatları denilen idam sehpaları kurdurduğu vaki. Ancak onun döneminde tarımda, ekonomide, eğitimde ciddi ilerlemeler kaydedilmiş. Hatta Birinci Dünya Savaşı çıkmasaymış, çarlık yerinde kalırmış şeklinde bir iddia da var. Buna karşın Çar Nikolay Stolypin'e teslim olmuş değil, hatta pek güvenmiyor. Yine de Kiev'de Çar'ın da hazır bulunduğu bir opera temsilinde infaz edilen Stolypin, gözlerini kapatmadan önce Nikolay'dan yana dönüp onu kutsuyor. Tanrı onu korusun. Çar bunun üzerine Stolypin'in Kiev Pechers Lavra Manastırı'na gömülmesini istemiş. Ben gördüğümde mezarının üzerine o günlerde yerleştirilen büyük siyah haç hala duruyordu. Alexi ailesinin o kolundan geri kalanların Amerika'ya göç ettiklerini söyledi. Stolypinlere daha önce de St. Petersburg'da bombalı bir suikast düzenlenmişti. Annem de oradaydı, dayısını ziyarete gitmişti. 27 kişi öldü aileden, bir tek annemin 14 yaşındaki kuzeni Sofia ağır yaralandı. Piotr dayı öldükten sonra ailenin o kolu Amerika'ya göç etti. Chicago'da Daniel Stolypin isimli yazar bir kuzenim var. Rasputin Rusça'da sefil demek. Benim o gece peder Andrei Dimitrievich'e Rasputinliği yakıştırma nedenim, papazın kömür karası uzun sakal ve saçlarıyla ona ya da Makaryos'a benzemesi ve önündeki şarap şişesi. Raysa dedikleri siyah kaftan giymiş, boynundan büyüklüğünü yadırgadığım bir haç sallandırmıştı. Sonradan öğrendiğime göre Rusya'da sahici hoca diye bir tanım var. Sahici hocalar iaşe ve ibateleri cemaatleri tarafından sağlanan, geçinmek için ayrı bir iş tutmak zorunda bırakılmayan tam gün papazlar. Diğerlerinden farklı olarak sahici papazlar istedikleri gibi giyinemiyorlar. Uyumak zorunda oldukları özel bir kıyafet talimatnameleri var. Bir papazın cemaati nezdindeki itibarı da giysilerinden anlaşılıyor ve Andrei itibarlı biri. İstanbullu olmamın peder Andrei Dimitrievich'te beklemediğim bir ilgi yaratmasının nedeni, o günlerde Moskova'nın Rus Federasyonu Temsilciler Meclisi'nin, yani Duma'nın, kamu dernekleri ve dini örgütlerle ilişkiler komitesi başkanı Vyacheslav Polosin isimli bir başpiskoposun Müslümanlığa ihtidasıyla sarsılıyor olması. Bizim Diyanet İşleri Başkanımızın örneğin Katolikliğe ihtida etmesi kadar şaşırtıcı bir olay sayılıyor. Başpiskopos Polosin çıkıyor basına, kamuoyunda şehadet ederim ki ben kitaplı dinlerin Hazreti İbrahim'den başlamak üzere tüm peygamberlerinin yüce geleneği olan hakiki imanın takipçisi olarak Ortodos Kilisesi'nin ne papazı ne de müridiyim diye bir demeç veriyor ve onların önünde kelime-i şehadet getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Olayın Türkiye'de duyulmadığını söylediğimde peder Andrei Dimitrievich pek de inanmayarak baktıydı. Son yıllarda Rusya'yı pek yakından takip ettiğimi söylenemez diye açıklamak durumunda kaldım. Albay Ivan Petrovich de bir şey kaçırdığınız da söylenemez diye araya girdiydi. Başpiskoposlarımızı bile Müslümanlara kaptırıyoruz, öyle değil mi peder? İçkiliydi, kelimeleri ağzında yuvarlıyordu. Normalno diye söylendi. Nas çiğneyici tacikler, Ruslardan daha tutarlar. Duşanbe, Polosin'in kanına girdi, öyle değil mi? Duşanbe de görevliydi, evet. Peder Andrei Dimitrievich şarap şişesine uzandıydı. Günümüzde Hristiyan kurumlarının hemen hepsinin sorunları var, Ivan Petrovich. Mamafi, haklısın, Ortodoksların sorunları biraz daha ciddi olabilir. Lori Essig bana dönmüş, Tacikistan'da bulunup bulunmadığımı sormuştu. Orta Asya'yı hiç bilmediğimi söyledim. Mutlaka gitmelisiniz, Tacikler Sovyetlerden, özellikle de Ruslardan çok etkilenmişler. Duşanbe'nin merkezinde sanat enstitüleri, müzeleri, mükemmel bir modern opera baleleri var. Ayrıca içinde ortaçağ İslam yazmaları olan çok etkileyici bir kütüphaneleri var. Firdevs Kütüphanesi. Sizi ilgilendirecektir. Albay'ın bahsettiği nas nedir? Kaldırımlardaki yeşil tükürük lekeleri diye güldü. Nas diye bir bitki var. Bunun yapraklarını kurutup alçıyla karıştırıyorlar. Başka bir şeyler de katılıp ince bir toz haline geliyor. Bu tozu dillerinin altına yerleştirip emiyorlar. Sonra da yere tükürüyorlar. Batılıların hoşuna gitmeyen bir uygulaması Duşanbelilerin. Eski Ortodoks Kilisesi'nin bitişiğine McDonald's dikilmiş olmasından yakınan Teresa'ya içerlediğim gibi Lori Essig'e de içerlediğimi hatırlıyorum. Ona ve içkili eski askere. Söylediğim gibi benim zihnimde bir yerlerde benim olan bir Rusya vardı ve bu Rusya'da Kızıl Ordu korosu oynama şıkıdım şıkıdım diye kıvırmaz, sarhoşlamaz, Amerikalı kadınlara ülkesini şikayet etmezdi. Sahiplendiğimin hayalimdeki Rusya olduğunu ve bunun örneğini Mısır'a halkımdan arındığımı şekliyle aşık olan oryantalistlerin kendilerini beğenmişliklerinden farklı olmadığının henüz idrakinde değildim. Rusların ülkelerine yaklaşma biçimlerinden yakınmaya hakkım olmadığını aylar sonra teslim edecektim. İnsanların nasıl hükümsüzleşebildiklerinin henüz idrakinde olmadığım günler. Teresa henüz Amerika'ya dönmemiş. Alexi ile birlikte oturdukları Oktyabr meydanındaki dairelerindeyiz. Albay Ivanov, Volgograd Askerlik Şubesi Başkanı olarak sonuçlanan yaşam serüveninden kesitler anlatıyor. Ben eski askerin alkolün yumuşattığı bedenine askerlik şubesi başkanlığının pek münasip olduğunu düşündüğüm için utanç içindeyim. Hem utanıyorum hem de bitirmesini istiyorum. Çünkü o gün Yekaterinburg'a gitmek üzere yola çıkacağım. Treni kaçırmak istemiyorum. Bunu da dinlemeden gitmeyin. Teresa ısrar etmeseydi 20. yüzyılın belki de en aşağılık olaylarından birisini, 50 yıl kadar önce Stalin'in emriyle kurşuna dizilen 15 bin Polonyalı subay olayını ilk ağızdan dinlemek fırsatını kaçıracaktım. Sovyetler, Sovyet yöneticileri yarım asır süreyle katliamı Hitler'in gerçekleştirdiğini iddia etmişlerdi. NKVD'nin değil. Kaliningrad, Nevski madalyalı Albay Ivan Petrovich'in onulmaz biçimde kırıldığı nokta. Natasha Ivanova, annem için komünizm uğruna yaşanacak ve uğruna ölünecek bir amaç olma niteliğini hiçbir zaman kaybetmedi demişti. Komünizmin sadece gelecek için ve sadece mazlumların mutluluğu için var olduğuna hep inandı. Ama babam özellikle de Kaliningrad'da bulunan toplu mezarlardan sonra komünizme de Rusya'ya duyduğu güveni de hepten kaybetti. Annem mağdurların esenliği adına kesintisiz ve sonsuz devrimden vazgeçilmemesi gerektiğinden bahsettikçe babam daha çok içiyor. Yarım asırlık evlilikten sonra annemin ondan ayrı yaşamaya karar vermesinin nedeni bu. Toplu mezarlar Kaliningrad'ın 20 mil dışında Huş ormanının içindeydiler. KGB mezarların hemen yanı başında Mednoye köyünde kendisine bir tatil köyü inşa etmiş. Çoluk çocuk Polonyalıların kemiklerinin başında nöbet tutuyorlardı. Kazının başında Albay Aleksandr Treçeski vardı. Benim kumetst, yani kanka. Sasha Tratetski askerliğini denizci olarak yaptı. Sonra Kiev'de hukuk okudu. Mezun olduktan sonra kara kuvvetlerine katıldı. 4 yıl Doğu Almanya'da görev yaptı. 1968'de Çekoslovakya'ya gönüllü gitti. Teresa'nın kaşları havaya kalktıydı. Bırak bağrını bastırmaya mı? Albay başını salladıydı. Sasha vatanı için canını verirdi. Ama sonradan o da aptalın tekiydim diye itiraf etti. Ne dedilerse inandım. Afganistan'a da gönüllü gitti. 1987'den 1989'a kadar oradaydı. Kötü kötü gülümsedi. Ülkemizin gerçek tarihini orada öğrendi. Biliyorsunuz o yıllarda savcılık yaraları sarmanın peşindeydi. Milyonlarca dosya incelemeye alınmıştı. Albay Tretetski Moskova'ya döndüğünde Sovyet askeri savcılığına atandı ve Rus tarihinin en çirkin olayları önüne serilmeye başladı. Tasfiyeler, Polonyalı subayların katli, 1961 Novoçerkas katliamı, hatırlarsınız askerler göstericiler ateş açmışlardı.
Ayrım sonu.